Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 27. ayrım. 9 Ekim 1553. Sabahleyin beni öldürecekler. Yeryüzünde yalnızca bir gecem kaldı ve onu yalnız başıma geçiriyorum. Onlar sevgili Colette'imi bile benden aldılar. Ağlayarak gitmesine rağmen onun için böylesi daha iyi. Ne kadar saf ve içten olsa da onun duaları bile artık bana yardımcı olamaz. Bu hücrede şafağı bekleyerek boş yere acı çekmiş olacaktı. Dostluk, onsuz yaşamayı öğrendim zaten. 6 uzun hafta önce Etienne'in ölümüyle yalnızca en sevgili arkadaşımı, aşkımı, neşemi değil, koruyucumu da kaybettim. Durmadan cadı çorbalarımdan içirerek onu zehirlediğimi söylüyorlar. Ne kadar aptal bunlar. Onun için hayatımı verirdim. Gerçekten de öyle yapıyorum. Hastalığı çok derindeydi ve iyileştirmek benim güçlerimin ötesindeydi. O ateş, o acı, öylesine acımasızca, öylesine çabuk çöktü ki üzerine. Ona verdiğim ilaçlar da, dualarım da ölümünü engelleyemedi. Ve ben karısı olarak ölüme mahkum oldum. Ben, köyün hasta ve zayıflarını tedavi eden ben, katil olarak lanetlendim ve cadı olarak. O ateşlerini düşürdüklerim, acılarını dindirdiklerim aleyhime döndüler. Aya karşı uluyan canavarlar gibi ölümüm için bağırıyorlar. Onların başını çeken Kont'tu. Benden nefret eden ve beni arzulayan Etienne'in babası. Ölüm yatağım olacak odun yığını hazırlanırken penceresinden izliyor mudur? Haris gözleri parlayarak ve o ince, kötü parmakları dua için bükülmüş olarak seyrettiğinden eminim. Ben yarın yanacağım ama o sonsuza dek yanacak. Ufak ama iyi bir intikam. Eğer ona yenilmiş olsaydım, eğer aşkımı ölümünden sonra da olsa aldatmış ve Etienne'in babasının yatağına girmiş olsaydım, olasılıkla yaşardım. Bana böyle söz vermişti. Dediğini yapmaktansa, lanetli Hristiyan mahkemesinin işkencelerini büyük bir keyifle karşıladım. Zindancılarımın güldüklerini duyuyorum. Yarının heyecanı ile sarhoş oldular. Ama hücreme girdikleri zaman gülmüyorlar. Parmaklarını cadı gücüne karşı çatallaştırırken gözleri korkuyla büyüyor. Böylesine ufak, acınacak bir hareketin gerçek gücü durdurabileceğine inanacak kadar aptal bunlar. Saçlarımı kestiler. Etienne sık sık onları parmaklarına dolayarak benim melek ateşim derdi. Saçlarım benim gururumdu. Onu bile aldılar benden. Etim, kemiklerimin üzerinde hastalıktan harap, acımasız işkencelerinden yara bere içinde. Bu tek gece beni rahat bıraktılar. Bu onların hatası olacak. Vücudum şimdi ne kadar zayıf olursa olsun, yüreğim güçleniyor. Pek yakında Etienne'le birlikte olacağım. Ve bu huzur demek. Ben artık zalimleşen, Tanrı'nın adını işkence yapmak, mahkum etmek ve cinayet işlemek için kullanan bir dünyayı terk ettiğim için gözyaşı dökmeyeceğim. Ateşlere göğüs gereceğim ve Etienne'in ruhu üzerine yemin ederim ki, acımasızlardan merhamet dilenmek için ağlamayacağım veya beni yok etmek için kullandıkları Tanrı'ya seslenmeyeceğim. Colette kolyeyi gizlice getirdi bana. Onu bulup çalacaklar elbette. Ama bu gece onu boynuma takacağım. O ağır altın zinciri üzerine, Etienne'le benim adım kazılı olan yakut ve elmaslı kolyeyi. Kan ve gözyaşı. Kolyeyi elime alıyorum. Etienne'in bana yakın olduğunu hissediyorum. Yüzünü görüyorum. Ve onunla bizi öldüren, yalnızca Colette'le benim bildiğim içimde kıpırdayan çocuğu öldürecek kaderi lanetliyorum. O çocuk ki, zevkleri ve acılarıyla yaşamı asla bilmeyecek. Etienne ve çocuğumuz için tüm gücümü topladım. Dinleyen her makama seslendim. Elimdeki tüm gücü serbest bıraktım. Beni mahkum edenler bizim çektiklerimizi çeksinler. Benden değer verdiğim şeylerin tümünü alacak olanlar asla neşe yüzü görmesinler. Bu kolyeyi, benimle aşkım arasındaki bu son dünyevi bağı, benden zorla alacak her kim ise onu lanetliyorum. Bütün cennet ve cehennem güçlerine dua ediyorum ki, Etienne'in bana son armağanını kim alırsa, o çekişme, acı ve trajediyi tanısın. O ki, kar peşinde koşar, kendisi için en paha biçilmez, en sevgili olanı kaybetsin. Katillerime ve onların takipçilerine nesiller boyu sürecek bir kederi miras bırakıyorum. Yarın beni cadı olarak yakacaklar. Dua ediyorum haklı olsunlar ve güçlerim, aşkım gibi ebedi olsun. Angelic Manoir. Tate bir an için konuşamadı. Kağıtları Matthew'a geri verdi ve kalkıp pencereye doğru yürüdü. Yağmurun yavaşladığını, neredeyse durduğunu fark etmemişti. Çok yalnızmış diye mırıldandı. Sabahleyin böylesine korkunç bir şekilde öleceğini bilerek, o hücrede beklemek ne kadar zalimce. Hala sevdiği adam için üzülürken, taşıdığı çocuk için sevinç duyamamak, lanet okumasına hiç şaşmamak gerek. Ama bunu elde etti mi? Tate döndü ve onun da kalkmış ve yanında durmakta olduğunu gördü. Tate'in gözleri ıslaktı. Onca zaman önce yazılmış kelimeler yüreğini parçalamıştı. Ama Matthew bir elini kaldırıp ıslak yanağına koyunca geri sıçradı. Yapma! Geri çekilmeden genç adamın gözlerinin donuklaştığını gördü. Büyüye, kara veya beyaz, inanmayı uzun süre önce bıraktım. Kolye anlaşılan, Angelic için hayati bir önem taşıyordu. Sevdiği adamla kolye arasında bir bağlantı vardı. Lanet tümüyle farklı bir olgudur. Komik, zamanını eski şeyleri araştırarak ve inceleyerek geçiren birinin daha fazla hayal gücü olacağını düşünmüştüm. Yüzyıllardır gömülü olan bir şeyi eline alıp onun enerjisini hissettiğin olmadı mı? Gücünü. Hissetmişti. Gerçekten. Benim bakış açım diye devam etti. Tate kaçarak. İkna oldum. Birlikte kalıyoruz. Onu beraber yeniyoruz. Kolyenin Van Dyke'ın eline geçmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Matthew bunu hızlı atan nabzına kıyasla çok daha normal bir baş işaretiyle karşıladı. İstediğim yanıt buydu. Bunu tokalaşarak kutlamayı teklif ederdim ama sana dokunmamdan hoşlanmıyorsun. Hayır, hoşlanmıyorum. Tate yanından geçip gitmek istedi ama o yolunu kesmek için ileri çıktı. Tate'in gözleri buz gibi oldu. Gerçekten Matthew, hadi gereğinden fazla saçmalık yapmayalım. Dalmaya başlayınca, gerekli olduğunda sana dokunmama katlanmak zorunda kalacaksın. Seninle çalışabilirim, yalnızca üstüme gelme. Bu eskiden beri söylediğin şey. Geri çekildi, işaret etti. Geçebileceğin kadar yer var. Bundan yararlandı ve kapıya doğru gitti. Omuzlarını silkerek, ödünç rüzgarlıktan kurtuldu, askıya astı. Bana kağıtları göstermen ve arka plan anlatman hoşuma gitti Matthew. Orta az. Dönüp arkasına baktı. Matthew'nun sırtı dümene dönük. Arkasında deniz orada dururken, öylesine yalnız görünmesi garibine gitmişti. Öyle görünüyor. İyi geceler. 17. Silas Van Dyke müthiş bir hayal kırıklığına uğramıştı. Az önce okumuş olduğu raporlar sabahını rezil etmişti. Denize bakan terasında öğle yemeğini yerken, günün güzelliğini biraz olsun yeniden yakalamaya çalışıyordu. Kesinlikle çok hoş bir yerdi. Dalgalar gümbür diyerek kırılıyor, tropik bahçesindeki renkli tahlar arasına kurnazca yerleştirilmiş hoparlörlerden Chopin yayılıyordu. Şampanyasını yudumluyor ve o sıralardaki kız arkadaşının kısa bir süre sonra alışverişten döneceğini bilerek ağız sulandıran meyve salatasını atıştırıyordu. Tabii ki kız öğleden sonra sevişerek kendisini rahatlatmak isteyecekti ama hiç havasında değildi. Sakindi, hala kumanda ondaydı. Yalnızca hayal kırıklığına uğramıştı. Tate Beamon ona ihanet etmişti. Bunu oldukça kişisel alıyordu. Ne de olsa onun iyi bakımlı goncalarından herhangi biri gibi çiçek açmasını izlemişti. İyi yürekli bir amca gibi yol boyunca onun kariyerinde ufak sıçramalar yapmasını sağlamıştı. Her zaman perde arkasından elbette, minnet beklememişti. Beklediği tek şey sadakatti. Namut'ta yaptığı çalışma onu alanından en tepeye taşımış olacaktı. Görünüşüyle, hevesiyle, gençliğiyle, Hayden Deal gibi sessiz ama büyük saygı gören bir bilim adamını geride bırakmış olacaktı. O zaman genç kız tam tepedeyken kendisi gölgelerden çıkacak ve ona dünyayı teklif edecekti. Onun araştırmalarını yönetmiş olacaktı. Laboratuvarları, fonları, en iyi ekipmanları onun emrinde olacaktı. Angelic'in lanetini araştırırken ona katılmış olacaktı. 8 yıl önceki o günden, Tate'in Trim Hunt'ın güvertesinde durduğu o andan beri, içgüdüsel olarak kolye ile bağlantısının Tate olduğunu biliyordu. Geçen yıllar içinde, kaderin bir işaret olarak, bir sembol olarak onu yoluna çıkarttığını fark etmişti ve onu orada tutmuştu, istediği anın gelmesini sabırla bekleyerek. Onunla başarıya ulaşmış olacaktı, bundan emindi. Ama o ihanet etmişti, işi bırakmıştı, kendisine ihanet etmişti. Dişleri kenetlendi ve derisinden sıcak bir ter fışkırdı. Öfke görüşünü öylesine bulandırdı, her yanını öylesine sardı ki, kristal bardağı duvara fırlattı, masayı devirdi. Porselen tabaklar, çatal bıçak ve meyve salatası terasa yayıldı. Kesinlikle bunu ödeyecekti. Terk etmek oldukça yüksek cezayı gerektiren bir suçtu. Öldürücü bir suç. Tırnakları avuçlarında kırmızı çukurlar açmıştı. Bunun bedelini ödemek zorunda kalacaktı ve dahası, Van Dyck'ın düşmanlarıyla bir kez daha birleşerek gösterdiği zevksizliğin bedelini de ödeyecekti. Onu kandırdıklarını sanıyorlardı. Terasta volta atarken, öfkeyle yanındaki çalıdan krem rengi bir nergis koparttı. Yanılıyorlardı elbette. Tate de yanılıyordu. Kendisine sadakat borçluydu ve kendisi bunu mutlaka alacaktı. Bunu istiyordu. Dudaklarında öldürücü bir sırıtışla nazik çiçeği parçaladı. Sonra daha fazla koparttı. Daha fazla, daha fazla. Ta ki çalı iyice yolunana, üzerindeki şık giysi leke içinde kalana kadar. Başı içindeki volkanik öfkeyle dönerken, soluyarak kendini geriye attı. Görüşü berraklaşınca, şık yemeğinin parçalanmış kalıntılarını, sahibi olduğu şeylerin enkazını gördü. Başı iğrenç bir şekilde ağrıyordu ve elleri berelenmişti. Çevresindekileri nasıl bir enkaza çevirdiğini hiç anımsamıyordu. Tek anımsadığı o kara buluttu. Ne kadar süre diye merak etti korkutan bir panik içinde. Ne kadar süreyle kendini kaybetmişti. Umutsuzca saatine baktı. Bileğinde göz kırpan altına, ancak nöbetin kendisini alıp götürdüğü zamanı anımsayamıyordu. Zararı yoktu, kendini rahatlattı. Hizmetçiler hiçbir şey söylemeyecekler, hiçbir şey düşünmeyeceklerdi onun düşünmelerini emrettiği şeyler dışında. Her ne hal ise bu kötü porselen ve yiyecek enkazına o neden olmamıştı. Enkaza neden olan onlardı diye anımsattı kendini. Lassiter'lar, Beeman'lar. O yalnızca derin hayal kırıklığı ile reaksiyon göstermişti. Olasılıkla biraz sert kaçmıştı. Ama beyni yeniden berraklaşmıştı. Her zaman yaptığı gibi, her zaman yapacağı gibi. Şimdi sakin olduğuna göre düşünecek ve plan yapacaktı. Karar verdi. Onlara süre tanıyacaktı. Onlara yer açacaktı. Sonra da onları yok edecekti. Bu kez onurunu zedeledikleri için onları kesin olarak yok edecekti. Kendine her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyerek derin derin ve ağır ağır nefes aldı. Babası annesini kontrol etmeyi başaramamıştı. Annesi kendini kontrol etmekten acizdi. Ama o gücü ve iradeyi öğrenmişti. Şimdi kayıp gidiyordu ve bir çocuğun dolaptaki canavardan korktuğu gibi korkuyordu. Canavarlar vardı, anımsıyordu ve gözleriyle onları aramamak için zorlandı. Karanlıktaki canavarları, belirsiz canavarları, başarısızlıklardaki canavarları. Kontrolünü geliştirmek için böylesine çabaladığı halde kendi üzerindeki kontrolü kaybediyordu. Bunun çaresi Angeli'nin lanetiydi. Artık biliyordu, artık emindi yanıtın kolye olduğunu. Onunla korkusuz ve güçlü olacaktı. Cadının ruhunu bunun içine koyduğuna inanıyordu. Ah evet, artık buna inanıyordu ve neden bundan hep şüphe etmiş olduğunu, nasıl olup da onu yalnızca çok arzulanan bir takı gibi düşünmüş olduğunu merak ediyordu. Bu onun kaderiydi tabii ki. Yüzünü silmek için titreyen elleriyle cebinden keten bir mendil çıkartırken güldü. Kaderi ve belki de kurtuluşuydu o. Onsuz başarısızlığı ve belki de daha kötüsünü tadacaktı. Olasılıkla kendini o peş peşe gelen öfkenin kara, duygusuz dünyasında anahtarsız kapana kısılmış bulabilecekti. Kolye anahtardı. Bu kez incelikle başka bir çiçek koparttı. Zevkle okşadı. Bunu yapabildiğini göstermek için. Angelik ruhunu metalle taşın içine koymuştu. Yıllarca korkutarak peşinden gelmişti. Yalnızca çok yakınına yaklaşmasına izin vererek onunla alay etmiş, aşağılamıştı. Tamam, onu yenecekti. çoktan ölmüş olan dedelerinin yenmiş olduğu gibi. Kazanacaktı çünkü nasıl kazanacağını bilen bir adamdı. Ve Tay-Tek gelince çiçeği elinde ezdi. İtinayla manikür yapılmış tırnakları zarif yaprakçıkları delip geçerek. Tate seçimini yapmıştı. Batı Hint adaları. Tropik adalar, çiçekler ve palmiyelerle rengarenkti. Tepeler kule gibi yükseliyordu. Pırıltılı mavi suların öptüğü bembeyaz kum, güneşte pırıldıyordu. Çiçek kokulu esintiler, devasa palmiyeleri sallıyordu. Herkesin cennet hayaliydi burası. Güneş doğduktan sonra güverteye çıkan Tate'in duyguları da farklı değildi. Nevis'in uyuyan yanardağ konisi pus içinde kaybolmuştu. Son gelişinden beri pek çok bina inşa edilen bölgenin bahçeleriyle kabinleri de aynı şekilde uyuyor gibi görünüyordu. Hiçbir şey kıpırdamıyordu martılar dışında. Malzeme alımı için sabahın daha ileri saatlerinde sahile inmeye karar verdi. Ama şu anda sessiz, tek başına yüzmenin tadını çıkaracaktı. Kendini yavaşça suya bıraktı. Başını geriye attığında suyun omuzlarının üzerinden akmasına izin verdi. Su, zindelik verecek kadar serindi. Tembelce suyu kulaçlarken hafif bir daire çizdi. Keyifli iç çekişi, birisini bacağından yakalayıp onu aşağı çekmesiyle solumaya dönüştü. Öfkeyle ağzından sular fışkırtarak yüzeye çıktı. Maskesinin arkasında Matthew'nun gözleri ışıldıyordu. "Üzgünüm, dayanmak zordu. Biraz tüpsüz dalış yapıyordum ki suda gezinen bu bacakları gördüm. Harika bacakların var kızıl." Genç kız, "Bu çok büyük bir deniz Matthew," dedi kızgınlıkla. "Git başka yerde oyna." "Neden sen de bir maske alıp benimle dalmıyorsun?" "İlgilenmiyorum. Şortumun cebinde bir paket kraker var." Bir tutam ıslak saçı kızın yüzünden çekmek için uzandı. "Balıkları beslemek istemez misin?" "İsterdi. Ancak eğer bunu ilk önce kendisi düşünmüş olsaydı." "Hayır." Ona bir omuz atarak açığa doğru yüzdü. Matthew düzgün bir yüzey dalışı yaptı. Onun altından yüzdü ve yeniden karşısına çıktı. "Bir zamanlar eğlenceliydin. Sen de bir zamanlar daha az sıkıntı verirdin." Kulaçlarını ona uydurdu. "Anladım. Tüm zamanını bilgisayar ve robotlarla geçirerek dalış pratiğini kaybetmiş olmalısın. Biraz tüpsüz dalışın bile seni endişelendirmesinin sebebi bu olsa gerek." "Endişeli değilim. Her zamanki kadar iyi dalıyorum. Daha da iyi." "Isabella'yı ararken biraz yüzme talimi yapmamız gerekecek. Ben pratiğe ihtiyacım var derim. Şnorkelle yüzme çalışması yapmama gerek yok." "Kanıtla," diye meydan okudu ve ondan uzaklaştı. Tate içinden kendine sövüp saydı. Ona küfretti ama sonunda şnorkelini almak için tekneye çıktı. Suya atlarken "bu herif budalanın teki" diye söylendi kendi kendine. Ama hangi düğmelere basacağını biliyordu. Tate için tek tatmin yolu ona ne kadar iyi olduğunu göstermekti. Ağzını ayar ederek yüzeyde kaydı. Bakışları suyun içinde dolaşırken, balıklarla kumu gördüğünde en son ne zaman yalnızca zevk için tüplü veya tüpsüz daldığını hatırlamaya çalıştı. Rüyada gibi palet vurdu. Meydan okumayı unutmuştu. Ta ki Matthew hızla altından geçip neredeyse maske maskeye gelecek şekilde dönene kadar. Sırıtıyordu. Sonra borusundan yüzeye su fışkırdı. Başını eğdi, aşağıyı işaret etti. Beklemeden fırladı ve onu arkada bıraktı. Tate'in gerek duyduğu şey buydu. Ciğerlerini havayla doldurdu ve arkasından daldı. Bu, her zaman kalbinde yaşamış olan dünyaydı. Salınan deniz otu demetleri, berrak su, kumdaki düzlük ve tepecikler. Ve Matthew taşıdığı torbadan krakerleri silkelediğinde ortaya çıkan aç gözlü bir yığın balık. Ziyafeti çöplenirken parlak gövdeleri Tate'in çevresini doldurmuştu. İkisi yiyecek yarışına katılmak üzere fırlamadan önce gözlerini onun maskesine dikecek kadar da meraklıydılar. Yukarı çıkmadan önce ciğerleri ağrıdı, borusunu üfledi ve içine daha fazla hava çekti. 27. ayrımın sonu. Sayfa 264. Devamı 28. ayrımda.